A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel ve önemli konularımızdan bir tanesi. Ne özellikle konuşacağız? Neden? Çünkü yaz ayları, ishaller görülmeye başladı. Diğer taraftan hafiften okulların açılmasına bir ay kaldı. Çocuklarımızı okullara hazırlıyoruz. Özellikle hastalıklar, sonbahar, kış derken bugün neyi konuşacağız? Bağışıklık sistemini, çocuklardaki immün sistemi, bağışıklık sistemin ayrıntılarıyla konuşacağız. Burada da bu konuyu çok iyi bilen hekim arkadaşlarımızdan bir tanesi, çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Merve Ateşoğlu konuğumuz. Hoş geldin Merve.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsın Merve?
İyiyim, İyisin. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Özellikle tabii bu konuyu konuşurken suallerimiz olacak. Sizden gelen mailleri ve sualleri de toparladık. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Evet sevgili Merve, başkası mı konuşacağız ama bugün çok sual geldi ateşle ilgili. Biraz ateşi konuşup da bağışıklık sistemine geçmek istiyorum. Şimdi gerçekten ateş çocuklarda ve bebeklerde endişe doğuran bir durum. Anneler, babalar, akrabalar, ev ahalisi. Bebek ve çocuklardaki ateşi biz nasıl takip edelim? Ateşi koltuk altından mı ölçelim, alından mı ölçelim, makat bölgesinden mi ölçelim? Hangi derecede çurup verelim? Yani ateş hakkında şöyle biraz konuşalım mı seninle? Nedir bu ateş durumu? Biraz bahseder misin Merve?
Evet, çocuklarda en sık aileleri endişelendiren durum ateş yüksekliği. Hepimizde, annelerde, babalarda, biz doktorlarda bile ateş fobisi mevcut.
Bunun altında yatan nöbet galiba. Havale geçirmek korkusu değil mi Merve?
Ateş yükseldiğinde çocuğun beynine zarar verecek, havale geçirecek korkusu var. Oysa ateş yüksekliği tıpkı öksürük gibi, burun akıntısı gibi bir hastalığın bulgusu ve aslında bağışıklık sisteminin çalıştığını, hastalıkla mücadele ettiğini gösteriyor.
Bir dakika, o zaman o cümle çok önemli. Çocuktaki ateş aslında önemli bir bulgu değil mi? Demek ki bir çocuğun bağışıklık sistemi çalışıyor demektir. Evet. Böyle düşünmek lazım. Çok güzel bir cümle. Evet Merve.
Çocuklarda ateş hastalık bulgusu olmasına rağmen önemli yine de. Keyifsizlik, halsizlik fark ettiğimiz bir çocukta öksürük, burun akıntısı gibi şikayet varsa çocuğun vücut sıcaklığını mutlaka ölçmemiz gerekiyor. Aslında bunun için en ideal ölçüm makattan ölçüm. Fakat uygulamada çok pratik değil.
Pratik değil değil mi?
Bu sebepten evde ailelerin koltuk altından ölçmesi en pratik yöntem.
Ya da böyle yeni cihazlar, dijital aletler var galiba, alından ölçen, kulaktan ölçen.
Onlar doğruluk payı düşük olduğu için evde en ideal ölçüm kol altından dijital termometrelerle ölçüm.
Termometre, evet. Peki hangi derecede anneler, babalar, yani normal vücut sıcaklığı bebek ve çocuklarda hani nasıldır? Kaça çıkınca böyle endişelenmeli? Onlar hakkında biraz konuşalım
Şimdi
mı?
Şimdi artık ateşten eskisi kadar korkmuyoruz. Yeni yayınlarda 39 dereceyi geçen ateşlere müdahale etmemizi söylüyorlar. Ama kol altından ölçülen dereceler esas vücut sıcaklığından, makattan ölçülen ateşten bir derece kadar düşük olduğu için biz yine de kol altından 38 dereceyi geçen ateşlere müdahale etmeyi öneriyoruz. O yüzden dijital termometrelerle koltuk altından ölçülen ateş yüksekliği 38'i geçtiği an ateş düşücüğüyle çocuğun ateşine müdahale etmemiz
gerekiyor. Müdahale edelim değil mi? O zaman anneler babalar lütfen tekrar diyorum. Efendim çok güzel bilgiler veriyor. Koltuk altından ölçülen ateş 38 ve üzerinde ise müdahale. 38'in altında ise müdahaleye
gerek yok. Takip etmek gerekiyor.
Ne yapabilir? Özellikle genç anneler babalar var. Çocuğun ateşini ölçtüğü 38 ve üzerinde ne yapsın?
Çocuğun kilosuna uygun şekilde daha önceden çocuk hekiminden öğrendiği dozda ateş düşürücü ilacı vermesi gerekiyor. İlaç verdikten bir 20-30 dakika kadar sonra kasıkları, koltuk altlarını ılık suyla silmesi gerekiyor.
Ilık su derken neyi kastediyoruz? Yani bu çeşmeden akan suyun sıcaklığı.
Çeşmeden akan su yeterli.
O zaman şöyle bir şey yapalım mı Merve? Ne yaptım? Elimde havlu mu olsun, sponge mu olsun, sargı bezi, bunlarla mı yapayım?
Çocuğun kullanmadığı bir penye de olabilir.
Olabilir. Hı-hı. Isıtacağım ve koltuk altına.
Ve başka kasık bölgelerini ısıtacağız.
Evet, çok güzel. 20-30 dakikada bekleyeceğiz değil mi özellikle?
İlk önce ilacın verilmesi, hı-hı, 20-30 dakika sonra ılık pansuman öneriliyor. Daha etkili düşürmesi, hı-hı, açısından.
Çok güzel. Başka neler yapabiliriz Merve ateşini düşürmek için?
Ateşi düşürdükten sonra, hı-hı, ateşin sebebinin aydınlatılması için mutlaka, hı-hı, çocuğun muayene edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Sebebin, hı-hı, aydınlatılması gerekiyor. Hı-hı. Hangi hastalığa bağlı, hı-hı, olduğunu göstermemiz gerekiyor. Hiçbir şikayeti olmayan, hiçbir rahatsızlığı olmayan çocuğu uykudan uyandırıp ateş bakılması gibi bir şey önerilmiyor. Bizim burada korkmamız gereken şey şu, bu ateş yüksekliği çocuğun beynini etkilemiyor. 41 dereceyi geçen çok yüksek ateşler nadiren gördüğümüz durumlarda çocukların beyni etkilenebilir. Bu durumlarda zaten hastaneye acil başvurmamız gerekiyor. Yalnız 1 yaşın altında, özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde çok sık gördüğümüz bir bulgu değil ateş yüksekliği. Bu sebepten 1 yaşın altındaki bir bebekte kol altından ölçülen ateş 38 dereceyi geçiyorsa ciddi bir enfeksiyona işaret eder.
O zaman tekrar diyelim. 1 yaşından önceki bebeklerde koltuk altından 38'i geçiyorsa ciddi bir enfeksiyon göstergesidir.
Ciddi bir enfeksiyon göstergesi. Özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde bu durum söz konusu. Bu durumda ateş düşürücünün yine verilip oyalanmadan en kısa süre içerisinde muayene,
evet, edilmesi,
muayene lazım.
Muayene edilmesi gerekiyor.
Bebeğin aynı zamanda ateşle birlikte çocuğun döküntüsü varsa, sesli solunumu varsa, hızlı solunumu varsa, hırıltılı solunumu varsa yine oyalanmadan kısa süre içinde hastaneye gidip müdahale edilmesi, ateşin sebebinin aydınlatılması gerekiyor. Ciddi bir enfeksiyona bağlı olabilir. Ateşin kendisi çocukta genel durum bozukluğu, bitkinlik, halsizlik yapabilir. Fakat ateş düştü, çocuğun genel durum bozukluğu, bitkinliği, halsizliği devam ediyor. Bu durumlarda yine oyalanmadan en kısa süre içinde hastaneye gidilmesi lazım.
Evet.
Yani çocuğun yaşı kaç olursa olsun, 1 yaşından küçük, büyük, ateş düştü, genel durum bozukluğu, halsizlik devam ediyor. O zaman oyalanmadan en kısa süre içinde hastaneye gidilmesi lazım.
O zaman Merve şöyle bir sistematik gidelim. Mesela çocuğun ateşini ölçtü, 38 ve yukarı. Ateş şurubundan verdi uygun dozda. Aynı zamanda koltuk altı kasık bölgelerine çeşme suyu sıcaklığına pansuman yaptı. 20-30 dakika bekledi. Geçmedi. Ateşi daha hala yüksek. Hatta düşmedi ve yükseldi. Hani şu meşhur duş aldırmak, soğuk suya sokmak, hı-hı, işte falan filan, bu konularda bir şey var mı duş aldırmakla ilgili?
Duş aldırılabilir çocuklar ama vücudun belli kısmı açıkta kalması gerekiyor ki buharlaşma yoluyla ısı kaybı, ısı kaybı olsun, ateşin düşebilmesi için.
Bir de başını
için,
falan ıslatmak, ıslatmamak falan
başı
filan.
Başı ıslatılabilir, onunla ilgili bir öneri yok ama vücudun bir kısmı açıkta kalacak ki yani ısı kaybı için alan açık olması gerekiyor.
O zaman belden aşağısını mesela.
Vücudun bir kısmı belden aşağısı küvete sokulabilir.
Küvete
ılık
sokulabilir
suyla
da duş aldırabilir.
Küvete sokulabilir.
Bir de şeyler var böyle hani makattan kullanılan süpozitör dediğimiz fitiller var. Bunlar
kullanılıyor mu? Onların zorda kalınmadıkça kullanılması önerilmiyor.
Önerilmiyor.
Çok, çocuğun ateşe bağlı kusması var, beslenmesi bozuk, ateş düşürücü ilacı içemiyor. Son çare olarak kullanabiliriz. Uzun süreli makattan tedaviler bebekte travmatize etki yaratıyor.
Çocuklarda da öyle değil mi?
Evet.
Şuruplar, evet. Buyur, başka söyleyeceklerimiz var mı ateşle ilgili özellikle?
Ateşle ilgili havaleye yatkınlık yaratabilir diye ailelerde, hı-hı, ciddi bir korku var. Aslında verdiğimiz ateş düşürücü bizim çocuğun havaleye gidişini çok değiştirmiyor. Hı-hı. Yani havale geçirecek çocuk ateş düşürücü versek de, antibiyotik, hı-hı, başlasak da geçiriyor havalesini. Ama havaleden o kadar korkmamak lazım. Hı-hı. Kısa süreli havaleler beyni etkilemiyor zaten. Hı-hı. Kısa süre içinde ilacını verip hastaneye başvurmamız gerekiyor, hı-hı, yine de. Hı-hı. Ateşi bizim düşürmek istememizin sebebi çocuğun genel durumu rahatlatmak, ateşin, hı-hı, verdiği rahatsızlık, hı-hı, keyifsizlik hissini rahatlatmak. Yani, hı-hı, beyne verdiği hasardan dolayı değil, çocuğu klinik olarak şikayetlerini azaltmak için ateşini düşürmek, hı-hı, istiyoruz.
Tabii bir de üzerindeki kıyafetleri değil mi çıkartmak lazım.
Evet.
Benim şahit olduğum bir olay, bir hastanede böyle bir kundakta bebek getirmişlerdi. 4 kat sarmışlar. Bebeği 4 kat sarılmış, hı-hı, ve çocuğun ateşi tavanlarda geziyor. O kadar 4 kat yaz sıcağında sarılan bir bebeği zaten ateşi yükselir. O sebepten dolayı ne diyoruz? Bir de özellikle çocuk sadece iç çamaşırıyla kalacak şekilde de soyulması, hı-hı, lazım.
Bir de sıvı alımı çok önemli. Ateşin, hı-hı, düşürülmesi için bol bol sıvı alımı. Sıvı alımı yine ateşi düşüren bir şey. Ateşli çocuklarda iştahsızlık olur. Beklenen bir şey bu. 3 gün kadar ateş devam ettiği sürece, hı-hı, iştahsızlık olur. Aslında bu yine savunma sisteminin bir parçası. Hı-hı. Aldığımız gıdaları mikroplar da kullanacağı için vücut kendini korumaya alıyor ve iştahı kapatıyor. Ama bu iştahsızlık su bile içemeyecek hale gelip bitkinlik yaratıyorsa o zaman tabii buna serumla müdahale edilmesi gerekiyor.
Müdahale edilmesi gerekiyor değil mi? Peki hemen konumuza bağlayalım. Böyle sık sık böyle ateşli enfeksiyon geçiren çocuklarda immün sistem yani bağışıklıkla ilgili bir sorun olabilir mi? Öyle bir durum var mı? Bir risk var mı? Ne diyorsun?
Şöyle yani sağlıklı çocuklarda yılda 10 sefere kadar ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu görülebilir. Bu beklediğimiz bir şey sağlıklı çocuklarda. Kalabalık ortamda büyüyenlerde, kreşe gidenlerde, sigaraya maruz kalanlarda, ailesinde alerjik astıma benzer alerjik yatkınlığı olanlarda. Bu durum yılda 10 seferden bir %30 daha fazla olabiliyor. Bu çocuğun bağışıklığında bir sıkıntı olduğunu göstermiyor. Ama bir çocuk yılda 4 seferden fazla orta kulak iltihabı geçiriyorsa, kemik iltihabı, beyin iltihabı, menenjit, cilt enfeksiyonu, tedaviye dirençli cilt enfeksiyonları gibi böyle nadir gördüğümüz enfeksiyonlar geçiriyorsa ya da çocuğun büyümesinde, gelişmesinde, kilo alımında, uzama hızında bir sıkıntı varsa ya da doğumdan sonra 3 seferden fazla bronşiyolit geçiriyorsa ya da uzun süren ishali olan çocuklarda yani 3 haftadan uzun süren ishallerde bağışıklık yetmezliği olabilir mi diye ya da alerjiye yatkınlık yaratan bir durum var mı diye testlerinin yapılması gerekiyor.
Kontrol tamam o zaman onu bir konuşalım. Bugün bize o konuda çok da soru geldi. Derlerken ne babalar böyle bir olgu var mı? Nedir o? Benim çocuğumun bağışıklık sistemi normal mi değil mi? Böyle bir yere gitsem de bir sağlık merkezine gitsem de bir testlere tabi tutsam böyle bir şey var mı? Böyle bir önceden kontrol ya da çocuğun bağışıklık sistemi tetkiklerle yapılacak testlerle kontrol edilebilir mi? Ya da gerek var mı böyle bir şeye?
Şöyle büyümesi gelişmesi normal olan çocuklarda bir bağışıklık yetmezliği beklemiyoruz. Bağışıklık yetmezliğini tek bir parametreyle değerlendirmek zor. Ama çocuğun büyümesini gelişmesini kilosuna boyuna bakarak bir fikrimiz olabilir. Tam kan sayımına tam kan sayımındaki bağışıklıkla ilgili hücrelere bakarak bir fikir sahibi olabiliriz. Bağışıklık hücrelerinin yine kandan bakılan düzeyleri var. Onları değerlendirebiliriz. Ama bizim için genel çocuğun geçirdiği hastalıkların tipi, hastalıklarla nasıl mücadele ettiği daha önemli. Yani hastanede yatış gerektiren bir enfeksiyonu oluyor mu? Yoğun bakım yatışı gerektiren bir enfeksiyonu oluyor mu? Ya da orta kulak iltihabının yılda sıklığı ne kadar? Bronşiyolit, zatüre, akciğer enfeksiyonu geçirme sıklığı ne kadar? Tedaviye verdiği yanıt nasıl? Yani bizim için klinik daha değerli. Bağışıklık sistemini tabii ki kabaca değerlendirebildiğimiz parametreler var. Ama genel olarak çocuğun kilo alımı, uzaması, enfeksiyona verdiği yanıt, ne kadar sıklıkta, hangi türden enfeksiyonlar geçirdiği daha değerli bizim için bağışıklık sistemini değerlendirmek için. Bir de tabii bağışıklık sistemini etki eden vitaminlerin, elementlerin düzeyleri var. Bunlara bakıp yine bağışıklıkla ilgili bir fikir sahibi olabiliriz.
Bir fikir sahibi olabiliriz. Peki bu noktada özellikle çocuğun hani bağışıklık sistemiyle alakalı konuşurken tabii hemen aklıma bir çırpıda şey gelebiliyor. Aslında belki biraz başa döneceğiz ama şu an aklıma geldiği için konuşuyoruz. Şu antibiyotik kullanımı olayı var. Özellikle bebekli çocuklarda efendim ateş varsa efendim antibiyotik kullanılması gereklidir gibi bir kanaat var. Bu bebek ve çocuklardaki böyle ateşli durumlardaki bu antibiyotik kullanımı ile ilgili birkaç cümle konuşalım mı Merve?
Şimdi 2 yaşın altında geçirilen ateşli enfeksiyonların %80'i viral enfeksiyonlara bağlı.
Yani virüslerle oluşan enfeksiyon.
Virüslerle oluşuyor. Evet. Ve antibiyotikler zaten bu virüslere etkili değil.
Evet.
Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin bağışıklık sistemini düşürdüğü gösterilmiş. Çünkü bağışıklık sistemiyle mücadele eden yararlı bakterileri öldürdüğü için bu gereksiz kullanılan antibiyotikler bağışıklık sistemine zarar veriyor. Ve bizim sonraki geçireceğimiz enfeksiyonlarla mücadele yeteneğimizi kısıtlamış oluyor. 2 yaşa kadar mümkünse 3 seferden fazla antibiyotik kullanılmaması bağışıklık sistemi için öneriliyor.
O neden dikkatli kullanacağız? Sevgili dinleyenlerim, Merve Hanım da söylediği gibi antibiyotik adı üzerinde bakteriler üzerine etkili. O nedenle her böyle ateş bakterilerle oluşmuyor. Virüslerle, nedir işte nezle virüsü, grip virüsü gibi. O sebepten dolayı her türlü enfeksiyonda antibiyotik kullanmayacak. Bir hekim, hekimin yapacağı tetkikler neticesinde antibiyotik kullanımına karar verecek. Şimdi peki birçok anne babanın düşündüğü kafasındaki soru işareti. Çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirmek için ev ortamında anne babalar neler yapabilirler? Ya da neler, ne tipi çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalık uzmanı neler öneriyorsunuz bağışıklık sistemini güçlendirmek
için? Şimdi bağışıklık sistemi anne karnından gelişmeye başlıyor. 3 yaşına kadar gelişimini tamamlıyor. Doğumdan itibaren bağışıklık sistemini etki eden faktörler var. Normal doğum bunlardan ilki, normal vajinal doğum sırasında annenin vajinal florasında bebeğin temas ettiği bakteriler bağışıklık sistemini ilk geliştirmeye başlayan faktörler.
O zaman normal doğumu doktor Merve Hanım öneriyor.
Evet.
Eyvallah.
Sonrasında anne sütü yine ikinci faktör. Bebeğin ilk aşısı, ilk antibiyotiği. Özellikle kolostrum denilen ilk sarı kıvamlı süt. Onu mutlaka bebeğe vermemiz gerekiyor.
Anneler bebeklerini emzirmeli. Evet.
Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü alımı bebeğin bağışıklık sistemine çok büyük katkısı var.
Sadece mi?
Sadece anne sütü.
İlk 6 ay.
İlk 6 ay. Ek bir tıbbi gerekçe yoksa başka bir gıda vermeyi gerektiren. İlk 6 ay anne sütü almak bebeği alt solunum yolu enfeksiyonlarından, ishallerden koruduğu ve bebek ölüm oranını da azalttığı gösterilmiş. Mümkünse 2 yaşa kadar, imkan varsa 2 yaşa kadar anne sütüyle beslenme öneriliyor.
O zaman şöyle sıralayayım mı? Çok güzel şeyler söyledin Merve. Kesinlikle normal doğumu öneriyorsun. Annenin kesinlikle hele ilk çıkan sütünü emzirmesini özellikle öneriyorsun. İlk 6 ay anne sütüyle sadece beslenmesini öneriyorsun. Aşılarının tam yapılmasını öneriyorsun.
Mümkünse 2 yaşa kadar anne sütüyle devam edilmesini öneriyoruz.
Hocam ben işte 1 sene emzireceğim çocuğumu ya da 18 ay emzireceğim ya da 2 seneye kadar öneriyorsun.
2 seneye kadar öneriliyor.
Peki 2 seneden sonra ne dersin?
Bir faydası yok. Çocuğa faydası bir katkısı yok.
Bazen görüyoruz böyle 26, 28, 30 aylık ama 24 aydan sonra diyorsun bir katkısı yok.
Katkısı yok. Anne sütü sadece enfeksiyonlardan değil, çocuğu ileriki hayatında alerjik hastalıklardan, astımdan, diyabetten, obeziteden, otoimmün hastalıklardan, kanserlerden bile koruduğu Allah gösterilmiş. O yüzden bağışıklığı güçlendirmek için ilk yapacağımız anne sütünü en az 6 ay, mümkünse 2 yaşına kadar devam etmek.
Verilmeli diyorsun özellikle. Onun dışında var mı özellikle başka önerilerin?
Anne sütü 6 aydan sonra yine beslenmeyi dengeli şekilde yapmak, uyku düzenine dikkat etmek bizim için bağışıklık sistemini etki ediyor.
Peki bu noktada hani şey meşhur böyle okus pokuslarımız var ya hani, çocuğumun bağışıklık sistemi güçlenmiş, komşumuzun kızı Zehra şunu kullanmış, halamın oğlu Ahmet şunu kullanmış. Yani böyle okus pokuslar var mı? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım. Bağışıklık sistemi güçlendirmek için böyle amanın çok böyle pahalı vitaminler, böyle özel şuruplar, bilmem neler, yağlar falan filan. Ne dersin o konuda? Çünkü her anne baba, biz hekimleri de genel danışanlarımızı soruyor. Hocam benim işte şu ilacı, şu şurubu, şu yağı falan. Ne dersin o konuda?
Şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili etki eden antioksidan vitaminler, A vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini, selenyum, omega 3. Bunlardan tabii zengin beslenmek gerekiyor.
Demirden, doğal beslenme diyorsun
doğal
değil mi?
Doğal beslenme. Evet. Demirden, selenyumdan, bu çinkodan gıdalardan vermek. Zengin beslenmek gerekiyor. Şimdi ilk 6 ay anne sütüyle bu bağışıklığımızı sağlıyoruz. Tamam. 6 aydan sonra demirden zengin. Haftada 3 gün 3 köfte büyüklüğünde kırmızı et. Her gün bir tane yumurta. Koyu yeşil yaprak sebzeler. Günde 5-6 öğün meyve sebze tüketimi. Haftada 2 gün balık tüketimi öneriliyor.
Bunları öneriyoruz.
Yine anne sütünün içerisindeki D vitamini bebeğin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı için doğumdan sonra koruyucu dozdan D vitamini takviyesi 1 yaşına kadar. İhtiyaç fazla olduğu için 4 aydan sonra yine koruyucu dozdan demir takviyesi bağışıklık sistemini güçlendirmek için 1 yaşa kadar devam edilmesi
öneriliyor. Peki burada ben bir araya gireyim. sözünü balla kestim. Bana da çok soruluyor. Hocam çocuk doğmuş 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş. Ben çocuğuma diyor ki ezbere D vitamini verebilir miyim? Ezbere çinko verebilir miyim? Ezbere demir verebilir miyim? Taban diğer yüzü şu. Çocuğa hangi yaşlarda böyle bir tetkik yapmak gerekebilir?
1 yaşındayken bütün çocuklara tam kan sayımına, demir depolarına, çinkosuna, D vitamine, tiroid hormonlarına, idrar tahliline bakmak gerekiyor. Bu koruyucu dozdan tedavilerin devamına da ona göre karar vermek gerekiyor.
Belki çünkü normaldir değil mi?
Normal olma ihtimali, yani büyümesi, gelişmesi, kilo alımı normal olan bir çocukta vitamin eksikliği, çinko eksikliği beklenmiyor. Sadece gelişme döneminde çocukların ihtiyacı fazla olduğu için belli aralıklarla kan tahlillerinin yapılması, eksiklik varsa ona göre takviye edilmesi gerekiyor. O zaman
bir yaşta bir yapılması gerekiyor kesinlikle.
Bir yaşında tetkikler yapıldıktan sonra bu koruyucu tedavilerin devamına ona göre karar veriyoruz. Gereksiz yere kullanılan D vitamininin, çinkonun çocukların böbreğine, beynine zararları da var. Dolayısıyla ezbere tahlil bakmadan, hekim önerisi olmadan kesinlikle vitamin takviyesi kullanmamak gerekiyor. Bu bağışıklık sistemini etki eden yeni ilaçlarla ilgili ileriki dönemde yan etkileri bilinmediği için ilaç niteliğinde olmayan bitkisel kökenli
araştırması yapılmamış
tedavilerin kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü ileri dönemde bağışıklık sistemiyle uğraşmanın nasıl bir sonuca yol açılacağı çalışma olmadığı için elimizde bilinmiyor.
O zaman şunu söyleyelim mi? Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı arkadaşların görüşü alınmadan bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bir desteğe, bir takviyeye ihtiyaç duyulmamalı. Eğer yapılacaksa hekim arkadaş bunu planlamalı. Çok harika. Şimdi suallerden biri de şuydu. Özellikle derler ki çocukların işte ev ortamından çıkıp kreşe, anaokula gitmesi ve sık hastalanması. O sebepten dolayı derler ki ben çocuğumu kreşe, anaokula göndermek istemiyorum. Neden? İşte çocuğum orada çok sık hastalanıyor. Nedir bu kreşe, anaokulu ve birinci sınıftaki sık enfeksiyon? Çocuk için önemli midir? Bundan korkup göndermeyelim mi çocukları kreşe, anaokuluna?
Şimdi bağışıklık sistemi 3 yaşına kadar gelişimini tamamlıyor. Kreş bizim için sosyal çevre, uyaran alımı açısından çocuğun beyin gelişimi, bilişsel fonksiyonlar için oldukça önemli.
Değil mi? Evet.
O yüzden 3 yaşından sonra kreşe gönderilmesini öneriyoruz çocukların. Kreşe devam eden çocuklarda enfeksiyon sıklığı normal çocuklara göre biraz daha artıyor. Evet. Ama çocukların aslında enfeksiyon geçirmesi bağışıklık sisteminin de olgunlaşmasında
antrenman yapıyor vücudu. Evet.
Görevli bir durum. Dolayısıyla 3 yaşından sonra bağışıklık gelişimini tamamladığı zaman kreşe göndermek gerekiyor çocukları. Kreşe gitmeyen çocuklarda da ilkokula başladığı dönemde aynı bu sık hastalanma durumu görülüyor. Bir de şunu ilave etmek tabii istiyorum. Beslenme ile ilgili bu probiyotikler, prebiyotikler bunlardan zengin beslenilmesi gerekiyor bağışıklık sistemini güçlendirmek için.
O zaman şöyle diyelim değil mi? Yani bağışıklık sistemi güçlendirmek için ideal bir beslenme nasıl olmalı?
İdeal bir beslenme haftada 3 gün 3 köfte büyüklüğünde kırmızı et demir depolarını yükseltmek için. Her gün bir tane yumurta yine demir depoları için. Haftada 2 gün balık, cevizden yine zengin beslenmek omega 3 desteği için.
Harika.
D vitamini düzeylerine, çinko düzeylerine belli aralıklarla baktırarak eksiklik varsa takviye edilmesi gerekiyor. D vitaminini gıdalarla alma ihtimalimiz düşük. Bu sebepten güneş ışığı bizim için önemli.
Çocuk yanarsa hocam güneşten böyle güneş yanığı falan olursa öyle de bir risk var değil mi?
Şöyle saat
korumak gerekiyor.
Evet, korumak gerekiyor. 11'den önce veya 4'ten sonra yüz bölgesi ve kollar açık kalacak şekilde 20 dakika kadar güneş ışığı alınması bağışıklık sistemini
bir
güçlendirmek
daha söyleyelim
için
mi? Güne,
önemli.
Yazın anne babalar bizi dinliyorlar. O saatleri bir daha söyleyelim.
Saat 11'den önce.
11'den önce ve 4'ten
sonra yüz bölgesi ve kol bacaklar açık olacak şekilde 20 dakika kadar güneş ışığına maruziyet bizi bağışıklık sistemimizi güçlendirmede D vitamini açısından önemli. Evet. Yine prebiyotik, probiyotik olarak ayran, yoğurttan zengin beslenmek veya prebiyotik içerikli pırasa, kereviz, muz gibi gıdalardan zengin beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önemli. Yine hastalıklardan korunmak için el yıkama alışkanlığı, el hijyeninin öğrenilmesi, temiz su tüketimi, 2 yaşına kadar çocuklara verilen suyu mutlaka kaynatılması gerekiyor. meyve sebzelerin iyi yıkanması, hı-hı, bu dönemde ishalden korunmak için, hı-hı, etlerin iyi pişirilmesi, hı-hı, yiyeceklerin saklanma koşullarına uyulması, hı-hı, oda ısısında 2 saatten fazla tutulmaması, hı-hı, yiyeceklerin,
çok önemli, evet,
buzdolabında yine bir günden fazla bekletilmemesi bizi ishalden, bu dönemde en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan koruyor. Hı-hı. Bebeklerin uyku düzenine, çocukların uyku düzenine dikkat edilmesi, belirli bir, hı-hı, uyku alışkanlığı oluşturulması bağışıklık sistemi için önemli yine çocuklarda. Önemli.
Hocam az evvel hani konuyu konuşurken şey söyledik. Hani özellikle sebzeleri yıka. Bazen de anneler babalar galiba bir ölçüde galiba bir kusurumuz var. Bazen de çok fazla koruyucu. Hangi anlamda? Hocam ben çocuğun oyuncaklarını her gün böyle sirkeyle siliyorum, işte ıslak mendille siliyorum. Çocuk yere bir şey düşürdüğü anda falan filan böyle yıkıyorum. Böyle aşırıya da kaçmamak lazım değil mi?
Şöyle, ev ortamında bu kadar hijyenik olmaya gerek yok. Tabii, evet, ki dışarıya gittiğimiz zaman parkta, hastanede, hı, bahçede, işte, hı, toplu taşıma araçlarında aşırı hijyenik olmamız gerekiyor. Hı. Ama ev ortamında işte yere düşen oyuncağı, yere düşen
yiyecek parçasını
çok da temizlemeden bebeğe vermek, hı, yine bağışıklık sistemini kuvvetlendirme yönünde
biraz tanışması
için
lazım, evet, değil mi?
Mikroplarla biraz içli dışlı olacağız ki bağışıklık
biraz
sistemi
antrenman yapacak. Yani ben bunu hep danışanlara söylüyorum. Arsiklet boşan boks şampiyonasına çıkan bir boksörün hani antrenman yapmaması gibi, antrenman yapacak ki müsabakaya çıkabilecek. Evet, sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu konuda özellikle ilave etmek istediğim bir şeyler var mı Merve Hocam? Özellikle bağışıklık sistemi ve çocuklarla.
Bağışıklık sistemi için bir de aşılar çok önemli.
Evet, bunu da
çok
söyleyelim.
Çok sık görülen hastalık.
Bir defa aşı yaptıralım çocuklara.
Aşı imkanı olan bir hastalık varsa kesinlikle aşılanmasını öneriyoruz. En sık görülen ciddi komplikasyonları, çocukta, bebekte kalıcı ileride hasar bırakabilecek ciddi enfeksiyonlara karşı bu bakanlığın yaptığı aşıları
bu konuda çok iyiler, çok başarılı gerçekten Sağlık Bakanlığımız.
Yapılması gerekiyor. Onun dışında yine imkanı olan ailelerin diğer, hı, rota, hı-hı, menenjit aşılarını imkan ölçüsünde yaptırmasını, hı-hı, kesinlikle öneriyoruz.
Öneriyorsunuz değil, evet, mi? Özellikle rota virüsüne karşı aşıyı, bir de menenjite karşı aşılarını, onun için de öneriyorsunuz. Onun dışında tabii aşıyla ilgili çok böyle hani şeyler konuşuyor ama kesinlikle zorunluluğu, kesinlikle yapılması gerekiyor. Zaten Sağlık Bakanlığımız da bunu çok çok iyi bir şekilde yapıyor, organize ediyor. Mükemmel çalışıyor gerçekten. Şimdi diğer taraftan bir de şöyle bir olay var. Çocuğun kardeşleriyle olan diyaloğu var değil mi özellikle? Mesela küçük bebek, küçük çocuk abisi ya da ablası okula gidiyor. Okulda bir tanıştığı bir mikrop eve de taşıma olası oluyor değil mi? Bizde böyle bir durum var. Evet, kalabalık ailelerde.
Evet, evet, özellikle bu okula giden çocuklarda şimdi grip aşısını da öneriyoruz. Hı-hı. Kardeşlerini, hı-hı, korumak için, grip aşısının da yapılmasını öneriyoruz. Küçük bebekleri aşılamaktan daha önemli olan aslında okula giden büyük akranları, kuzenleri, hı-hı, aşılamak. Küçük evde kalan küçük bebekleri korumak için daha değerli bizim için.
Bir şekilde artık giden evden dışarı çıkanları bir şekilde, hı-hı, aşılamak lazım. Bir de şunu özellikle konuşalım. Çocukların bağışıklık sistemiyle ilgili özellikle bu sistem üzerine dururken çocuğun sosyal gelişimi, mental gelişimi, bilişsel gelişimi için de anneler, babalar ev içinde değil mi? Onlarla oyun oynayacaklar, onlarla güzel temas kuracaklar. Bir konuk ettiğimiz bir çocuk sağlığı ve hastalık uzmanımız o konuda çok güzel bir şey söylemişti. Anneler babalar çocukların yüzüne bakarak konuşacaklar, şarkı söyleyecekler, ninni söyleyecekler. Evde bizzat birebir oyun oynayacaklar değil mi? Bir dönüm. Yani bunu neden söylüyorum? Son zamanlarda bu akıllı telefonlardan, laptoplardan falan filan biraz anne babalar çocuklara vakit ayırmıyor galiba. Ne dersin?
Evet, sosyal medyadan, televizyondan, telefondan ne kadar uzak durursak ruh, evet, sağlığımız,
evet,
mental
kesinlikle
sağlığımız,
özellikle bebeklerle ve çocukla daha yakın ilgilenmek lazım. Bir de şu benim meşhur böyle düşmanı olduğum sigaradan değil mi? Anneler babalar özellikle o sigaradan uzak duracaklar. Çünkü bana diyorlar ki hocam ben balkonda içiyorum, dışarıda evde içmiyorum ama yüzlerine, saçlarına, elbiselerine bir şekilde siniyor ve onu eve taşıyorlar. Çocuk da onu maalesef soluyor, inhale ediyor değil mi özellikle? Sigaradan da uzak duracağız galiba.
Evet, en önemlisi o herhalde.
Evet sayın dinleyenlerim,
Bugün gerçekten biraz detaylı konuştuk. Çünkü çok sualler geldi. Özellikle bağış sistemiyle alakalı. Sağ olsun Merve Ateşoğlu hocamız da bu konuda bütün suallerimizi cevapladı. İnşallah bir sonraki haftalarda yine konuk etmek isteriz. Evet, bu güzel sohbet için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Merve, sana da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.